Daha bir konuyla karşınızdayız. Sevgili Şaban Ali Düzgün hocamla hak arama mücadele. Fikir coğrafyasından bir başka yer programından herkese merhabalar. Bu akşam yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Sevgili Şaban Ali Düzgün hocamla hak arama mücadelesinde kadın hakkında konuşacağız. Konum Fikir coğrafyasından bir başka yer programından herkese merhabalar. Bu akşam yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Sevgili Şaban Ali Düzgün hocamla hak arama mücadelesinde kadın hakkında konuşacağız. Konumuz zaten başlığıyla da dikkat çekici. Sevgili hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim hocam. Tekrar sizinle olmak çok güzel. Benim için bu aylık buluşmalar çok verimli geçiyor, keyifli oluyor. İnşallah izleyenlerimiz de keyif alır bu akşamki konumuzdan. Hocam sizin bu konuyla ilgili tabii başka kaynaklarda mutlaka yer vermişsinizdir ama benim elimde bu iki kitap var. Burada kadın üzerinden çok güzel çıkarımlarda bulunuyorsunuz. Hem kutsal metin hem de kültürel açıdan da kadının konumunu ele alıyorsunuz. Aslında sıkıntılı ve yüzyıllardır bitmeyen, belki yaratılıştan beri bitmeyen bir konu kadın erkek durumu. Özellikle kadının konumu, hakları. Bu anlamda kutsal metin nasıl yön veriyor kadının haklarına ya da kültürel coğrafi yapılar ne kadar kadının konumunu belirliyor? Sizin kitabınızdan baktığımızda da güç ve sermayenin kadının yerini, yurdunu çok belirlediğinden bahsediyorsunuz. Ben bu şekilde giriş yapayım. Biz bu konuyu nasıl ele almalıyız, nasıl başlamalıyız? Söz sizde hocam. Buyurun.
Teşekkür ederim. Bereketli bir oturum olsun diliyorum. Kadının Adem ve Havva ilişkisiyle başlayan bir süreç var ve orada aslında zaman zaman birinin aleyhine gelişen, hiç gerekmezken yani başlangıç itibariyle, çünkü en azından kutsal kitabın kodladığı hakikat şu: İkisini aynı varlıktan, aynı şeyden var etmek suretiyle varlığı bir defa temelde, özde eşitliyor. Bu varlık eşitliği daha sonra nasıl oldu da birinin aleyhine, bu kadının aleyhine değil, bazen bazı tarih kesitlerinde erkeğin aleyhine de çalışmış görünüyor. Bu mesela rahim, ana rahminden dolayı kadının rahme izafe edilerek ana erkil bir yapının ortaya çıkarıldığı, yani Yunan geleneğinde böyle dönemler var. Yunan geleneğinde kadının ana erkil yapısının, erkeği baskıladığı bir yapının, yani soyun ana üzerinden devam ettiğinin öne çıkarıldığı bir dönem olmuş. Sonra bu şehirleşmeyle, normların oluşturulmasıyla, yani kamusal alanın, işte Yunan geleneğini telaffuz edecek olursak agora'nın, çarşı pazarın, yani dış dünyanın ortaya çıkışıyla oradaki hükümlerin, oradaki idari yapının kadının aleyhine döndüğünü görüyoruz. Yani bu konuştuğumuz mesele bugünün meselesi değil. Feminizm olarak belki biz 200 yıllık bir tarih içerisinde bunu konuşuyoruz. Fakat adı konulmadan ya doğal haklar olarak kadının doğuştan getirdiği ve evrensel tarih üstü görünen hakların koruduğu bir kadın var. Bir de şehirde oluşturulan normların, hükümlerin ikincil hale getirdiği bir kadın var. Bu tarih olarak hep böyle oldu. Bunun mücadelesini şimdi belli isimler üzerinden aslında bize, yani bir bakarsınız Firavun'un eşi Asiye olarak öne çıkarılır. Bir bakarsınız Hazreti İbrahim'le olan ilişkilerinde Sare ve Hacer üzerinden bir kadın figürünün tarihe yön verecek temel kıssaların, derslerin kadın figürü üzerinden verilmiş olması çok enteresandır. Yani bu hem Sare üzerinden, Hazreti İbrahim örneğinde, hem Hacer üzerinden böyledir. Daha sonra bu tarafa geldiğinizde İsa, Hazreti İsa döneminde Meryem'in, Hazreti Meryem'in üzerinden verilen mesajlar var. Ve bize çok daha yakın olarak Hazreti Peygamber'le birlikte ilk vahiy, ilk buluşmayla Hazreti Hatice figürü öne çıkarılır. İlk Hazreti Peygamber'in inanmasını sağlayan ve ona ilk inanan kadın olarak bir köken değere sahip. Bunun burada konuşacak durumda değiliz onu ama bu köken değer evet. Ve karşı köken değer. Yani hem Hazreti Peygamber'in inanmasını sağlayan, çünkü Peygamberimiz işte gökler ve yerler arasında büyüklüğü olan bir varlığı ben sürekli görüyorum. Rüyama da geliyor, ben ondan kaçıyorum, o beni ele geçirmeye çalışıyor dediği bir varlıkla ilgili Hazreti Hatice, o varlığın melek mi şeytan mı olduğu konusunda Peygamberimizin şüphesini gideren kadın olarak bizim siret kitaplarımızda geçer. Ve dolayısıyla bunun bir şeytan değil bir melek olduğunu test ettirerek, o uzun bir hikaye kitaplarda anlatılır detayıyla, Hazreti Peygamber'in inanmasını sağlayan ve sonra da ona ilk inanan kadın olarak hem köken hem de karşı köken durumundadır Hazreti Hatice. O sonra bu tarafa doğru yine geliyoruz. Hazreti Peygamber işte Ayşe validemizle olan yakın ilişkileri ve orada koca işte bizim sizin gösterdiğiniz Varoluş Sancısı kitabında müstakil bir bölüm yaptığım ve benim hem cesaretinden dolayı, cüretkarlık demiyorum ona ben, bazen cüret ile cesaret arasında çok ince değil, çok kalın bir çizgi vardır. Cüretkarlık değil, cesareti, çünkü bir hakkın ortaya çıkması ve hukuksuzluğun giderilmesi konusunda ön alma iradesi gösteren bir hanımefendiden, Havle'den ben özel olarak bir bölüm ayırdım. Evet. Mücadele yahut mücadele, nasıl okursanız ikisi de mümkün. Bir surede kendisinden bahsediliyor. Başka burada bizim tarihimizde, çok fazla kültür tarihimizde bilinmeyen bir hanımefendi var. Hansa diye bir hanım. Bir edebiyatçı kendisi, aynı zamanda ilk edebiyat eleştirmeni kadın. Yani Panayır'da okunan şiirleri, Arap'ta Ukaz Panayır'ında kurulan o şiir şölenleri de sempozyum diyelim ona, Yunanca kelimeyi de kullanalım, şölen, Arapların düzenlediği şölen yahut sempozyumda sunulan şiirleri kritik eden, eleştiren bir ilk kadın münekkit eleştirmen Hansa diye bir hanımefendi. Büyük bir trajedisi var. Bunu ismini ben veriyorum. Arzu edenler girip ilgili yazılara ulaşabilirler çok rahat bir şekilde. Divanı var. Muhteşem bir şiirleri var. Hazreti Peygamber'le hemen hemen yaşıt, birkaç yaş küçük Hazreti evet. Peygamber'den. Ve Müslüman olduktan sonra daha önce yani İslam'ın kodladığı yeni kadın figürünü diyelim, o tasviri zaman zaman ihlal eden, getirilen yasakları, örneğin ölen bir insanın arkasından bağırıp çağırma, işte kendini paralama, ağıtlar yakarak, mersiyeler yakarak kendini çok ne diyelim istenmeyen bir duruma sokma, bunları İslam yasaklamış. Yani neredeyse bu bir sektördü ve İşte çıplak bir bedene bir yas göstergesi olarak bir sıdar denilen bir giysiyi giymek, kafayı bütünüyle kadın erkek fark etmiyor, kadınların da jilete, yani sıfıra vurarak bunu bir yas göstergesi olarak dolaşmaları, cahiliye dönemindeki bu adetleri İslam yasaklamış ama Hazreti Ömer döneminde bu hanımefendi aynı şeyleri yapıyor ve Hazreti Ömer'den uyarı alıyor ama buna rağmen yine direniyor. Yani şunu diyor, bu bir yassa, yas haksa ve ben bu hakkı böyle yerine getiriyorsam bırakın da ben bunu yapayım. Yani bu kadar mahrem alanımı norm altına almayın diyor. Dolayısıyla yasa ile adalet duygusu arasındaki ince çizgiyi bize gösteriyor. Yani siz adalet sağlayacağım diye yasaya bir şeyi yazarak benim önüme getirebilirsiniz. Bunu yapmaya çalışırsınız ama bu doğru değil diyor ve bunu ihlal etmeye çalışıyor Hansa. Evet. Benzer bir durumu izleyenlerin dikkatine ben sunmak isterim. Bilenler vardır ama ilk defa duyacak olanlar çok geniş okuma yapabilirler. Yunan geleneğinde yani üç büyük tragedya yazarından birisi, gerçekten Sofokles'in tragedyaları ve onlardan da işte bu Antigon tragedyasını kadın konusunda mutlaka, sadece kadın değil, bugün biz bu akşam kadını konuştuğumuz için Antigon'u öne çıkarıyoruz, o figürü, hak arama mücadelesini, yas tutma mücadelesini, bir kralla olan mücadelesini ve sonunda adalet duygusunun tatmini açısından kendini kralın öldürmesine bile izin vermeden kendi kendini öldüren ama kendini yok ederken bir hakikatin ortaya çıkışına zemin hazırlayan bir kadını, Antigon'u bu akşam konuşuyoruz. Ama Antigon üzerinden Sofokles'in tragedyası aynı zamanda bir Atina'da siyasal olarak olup bitenleri, demokratik dönemlerin kapanıp da krallığın, yani bir trajedi dönemi, bir daha önce var olan haklar, hukukların şehirde egemen olduğu dönemden Kreon, yani bir kralın artık öne çıkması ve her şeyi doğal tabiatından, doğasından soyutlayarak kralın buyruğu olarak dikte etmesine itiraz eden, evrensel olanın yerel olana mahkum edildiği bir tikelliği eleştiren ve bunun mücadelesini veren bir kadın figürü var. Ama bu sadece dediğim gibi bir kadının mücadelesi olarak değil, aynı zamanda yani kadın erkek eşitliğinin ötesinde herkesin eşitliği, evet, herkesin eşitliği meselesini öne çıkaran bir felsefe olarak okumak lazım. Yani bu konuştuğumuz mesele de böyledir. Yani evet, konuşurken sadece kadın ve erkek arasındaki eşitlikten, hangisinin hakkı ve hukuku önce gelecek ya da ikincildir tartışmasının ötesinde aslında bu tartışma çok daha üst bir tartışmadır. Eşitliği tartışırken biz aslında herkesin eşitliği, çünkü toplum sadece kadın ve erkekten oluşmuyor. Adını koymadığımız birçok sınıf, adı konulmamış sınıf var. Birçok toplumda böyle yürüyor. Dolayısıyla o mücadeleyi, yani bunu yazan Sofokles dahil tragedya yazarları, drama yazarları, bütün bunların aslında ortaya koymaya çalıştığı figürler üzerinden bugün önümüzü görmemizi sağlayacak bir arka plan, bir art alan sağlıyor. Bu anlamda. Evet. Toparlayacak olursam ondan sonra, yani şuraya kadar neyi ortaya koymaya çalıştık bir karışıklık olmasın diye. Havva ile başlayan, işte Sare, Hacer, Hatice, Ayşe ve diğerleri, anladığımız Havle, Mücadele Suresinin kahramanı Havle ile devam eden, sonra o Cahiliye döneminin edebi şahsiyeti, şairi Hansa ile devam ettiğimiz ve nihayetinde bunun sadece bu andığımız Doğu Sami kültürünün değil, aynı zamanda Atina'da da bir tragedya konusu yapıldığını ve kadınlar üzerinden aslında insanlığın yükseliş ve düşüşünün temel parametrelerinin önümüze konulduğunu şu ana kadar bir genel panorama çizmeye çalıştık şu ana kadar.
Gayet güzeldi hocam. İlham verici oldu. Şimdi hocam şeyi söylemek istiyorum kadın üzerinden. Emin Maruf'un bir sözü var, çok severim. Büyük felaketler karşısında kadın eğilir, erkek kırılır. Aslında bu kadının dönüştürücü, üretici, doğurgan tarafına da atıfta bulunarak belki fıtratan kodlarında gelen aslında dönüştürücü bir güç var kadında. Şuna inanıyorum. Mesela toplumdan örnek verdiğimizde bir erkek dul kaldığında, ya şimdi adam kendine nasıl bakacak, hele de çocuklar varsa, işte bir başına olmaz deyip hemen evlendirilir. Ama çoğunlukla kadınlar ya gerek yok, ben çocuklarıma da bakarım ederim deyip bir şekilde o eğildiği yerden kalkmasını bilebilecek kadar, tabii her kadın için değil ama böyle bir genellemeye belki vurabiliriz. Kadının böyle bir dönüştürücü gücü olduğuna inanıyorum ben açıkçası. Ama kadın konusu çok istismar edilmiş, çok yıpratılmış bir konuda. Tabii ilk önce Kur'an metni üzerinden rahatlamaya ihtiyacımız var. Yani en çok tartıştığımız konular miras, şahitlik, darp meselesi, yerine göre dört evlilik falan. Aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konularken yüzyıllardır bitmeyen bir alana dönüşmüş durumda. Hala devam eden bir probleme dönüşmüş durumda. Buraya halledemiyoruz. Buradaki problem ne? Niçin buralar hala halledilememiş? Belki yol aldık mutlaka ama sıkıntımız olan konular. Bunun dışında da kadının da burada zafiyetleri var mı? Tamam, belki erkekler mi, iktidar mı buna yön verdi ama kadınların da buna teşne olup arkada kaldığı şeyler var mı? Biraz buradan güncel konulara atıfta bulunarak konuşalım istiyorum.
Yani bu bahsettiğiniz Kur'an referansıyla işte şahitlik meselesidir, darp meselesidir, çok eşlilik meselesidir. Aslında bunlar tarih içerisinde, yani geçmişte çok da mesele edilmemiş konular. Olağan akış içerisinde gayet normal olarak anlaşılmış. Bu tıpkı şunun gibi, yani bu normal değildi. Yani normal değildi ama normal olarak anlaşılmış. Bugün desek ki, desek değil öyle yani, hukukun üstünlüğü desek, kanun önünde eşitlik desek, doğru mu? Bakın, kanun önünde eşitlik. Buna kimse bugün itiraz etmiyor. Oysa kanun önünde eşitlik diye bir şey yoktu ki orta çağda. Yani eşitlik diye bir kavram yok, öyle bir şey olamaz. Eşitlik ne demek? Ama geldiğimiz noktada artık kanun önünde eşitlik diyoruz. Hukukun üstünlüğü aynı anlamda kullanıyoruz. Dolayısıyla birçok alan ya da demokratik kültür diyelim. Bakın, demokratik kültür, yani meselelerimizi birbirimizin üstünlüklerinden, farklılıklarından yararlanarak çözme alışkanlığı, danışarak iş yapma kültürü, bakın bugün geldi bir evreye. Bugün dese birisi çıksa aristokrasiyi, otokrasiyi savunsa, yani kimse ona kulak vermez. Bakın öyle bir yere geldik. Şimdi birçok kulvarda insanlık yüzyıllardır, belki binlerce yıldır mücadele veriyor ve bir kazanım elde etti. Binlerce yıldır. Yani yüzlerce kulvar açabilirsiniz. İnsan olarak geldiğimiz nokta yüz akıdır bana sorarsanız. Yani çok büyük trajediler ve dramlar yaşadık. Savaşlar, katliamlar vesaire, açlıklar, hastalıklar, tamam, hepsi bizim için tecrübe oldu, kazanım oldu ve şu anda geldiğimiz nokta eskiden çok daha iyi. Büyük felaketler hala yaşıyor olmamıza rağmen insan olarak, az önce söylediğim insanın onuru, haysiyeti, köleliğin kaldırılması, işte bak bütün bunlar bir kazanımı gösteriyor. Ama enteresan bir şekilde kadın konusunda doğusu da batısı da, dinlisi de dinsizi de bu kazanımı, bu kemale doğru giden yolda en kemalsiz olduğumuz alanlardan birisi hala. Onun için bugün şunu biz kullanıyoruz. Yani cam tavanlar yahut camdan uçurumlar. Camdan tavanlar ve camdan uçurumlar. Şimdi yani camdan uçurum kelimesi yeni olabilir bazı dinleyenlerimiz için. O da şu: çok olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir meseleyi bir kadın eliyle çözmeye çalışarak çözememek ve dolayısıyla onu o kadına mal ederek uçurumdan aşağıya atmak.
Bu çok güzel. Bu çok önemli.
Bu dolayısıyla bir beceriksizlik var ortada. O beceriksizliğin sebebi de işte demek ki bu kadınlar hep böyledir diye bir tekil üzerinden büyük bir genelleme yapılır. Bu camdan uçurum. Cam tavan, zaten cam tavan sendromu bilinir. Adı konulmamış bir şekilde kadınların yukarı doğru tırmanmaları, yani terfi almaları, üst sınıflara çıkmaları, görünmez bir şekilde kafalarını bir tavana vururlar. Aslında tavan yok gibidir ama aslında vardır. Şimdi bu dediğim doğuda batıda fark etmiyor, dinlisinde dinsizinde fark etmiyor, herkeste bu var. Dolayısıyla şimdi bizi ilgilendiren nokta bunun dini olarak, yani bunun kültür ayağı vardır, bunun ideolojik ayağı vardır, bunun ekonomik ayağı vardır, bunu genişletebilirsiniz. Ama bunun din ayağı üzerinden tartışmalar sadece kadını vurmuyor, aynı zamanda dini de vuruyor. Yani dolayısıyla şimdi bugün geldiğimiz şu çağda bir sorunu çözmek için mesela aile arasındaki, yani karı koca arasındaki bir tartışmayı çözmek için darp etmek, vurmak gibi bir fiilden, müessir bir fiilden, yani müessir fiil demek bir suça karşılık olarak onu uygulayacaksınız ama müessir fiilin uygulayıcısı ancak devlet olabilir. Yani kişi böyle bir fiili kendisi uygulayamaz. Ya yani bu hukukta da bunun karşılığı yok, fıkıhta da bunun karşılığı yok. E peki o zaman neye dayanarak niye vuruyorsun yani? Ama nasıl vurulacağına dair bile böyle ince ayrıntılara girilmiştir yani bizim kültür tarihimizde. Şimdi bu şöyle bakılabilir. Yani tarihsel olarak hiç kimsenin irdelemediği bir meseleyi öyle geçiştirmişler bunlar. Ama geldiğimiz şu çağda birçok alanda dediğim gibi kazanımlar elde ettiğimiz bir konuda en azından dinin insana ilişkin tanımlarının, tasavvurlarının hiç değilse insaf edilerek erkeğe ve kadına önce eşit olarak dağıtılması gibi bir insaf noktasını yakalayalım. Yani şöyle biraz abartılı belki olacak ama demin söylediğim anaerkil, evet, matrimonyal dediğimiz geleneklerin kadının rahmini, evet, çocuğun ana yuvası olarak görüp de onu, kadını birincil sayması, erkeği onun devamını, onun rahatını sağlayacak dış bir güç, dışarıda iş görecek bir ikincil varlık olarak tanımlaması biraz abartılı gelecek ama şöyle diyorum olabilir. Bakın, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'ın Rahim ismiyle kadının rahmi aynı kökten geliyor ya. Ya hiç değilse bu rahimlikten, bu rahim ortaklığından hiç değilse kadına karşı bir söylem geliştirme. Geliştirilen bir söylemin tarihe gömülmesi için karşı söylemin hiç değilse mücadele et. Yani mazlumun yanında yer almak gerekir. Biz bunu konuşurken kadın karşıtı söylemler işte vesaire, kadın cinayetleri konuşurken bir iki yerde itiraz aldım. Dedi ki hocam, siz zannediyorsunuz ki hep kadınlar bu konuda mazlum. Hiç diyor erkeklerden mazlum olan yok. Ya dedim, var, erkeklerden de var. Biz ne kadınlar gördük yani, kocası kaçacak yer arıyor, onu da gördük yani. Ama genel durum nedir? Genel durum maalesef kadın aleyhdarı bir söylem ve İşte her gün bir iki kadın cinayetinin konuşulduğu coğrafyalar. Bu bir kitap elimde var. Ürdünlü bir hanımefendi yazdı. Ürdün'de Namus Cinayetleri diye. Amerika'da beraber aynı üniversitede hocalık yaptığımız bir hanımefendi. Amira Sunbul diye bir hanımefendi. Onun kendisi Mısırlı ama Ürdün'de Kadın Cinayetleri diye bir kitap hazırlamış. Şimdi namus cinayeti.
Evet.
Yani şimdi bir cinayet ile bir insanın yaşamına son vermek ile namus arasındaki irtibatı kurun lütfen. Şimdi namusundan dolayı böyle bir buna İbni Arabi bu tür kullanımlara El-Hudurul Hayali adını veriyor. Hudurun hayali, yani imajinatif varlık. Yani önce onu sen içini dolduruyorsun, namus dediğin şeyin içini sen dolduruyorsun. Böyle bir şey yok. Mesela bir kadın bir erkekle görüldüğü anda sokakta ya da el ele tutuştuğunda ya da konuştuğunda namusuma halel geldi diyor. Bak, içini sen dolduruyorsun.
Evet.
İçini biz dolduruyoruz. Buna imajinatif bir varlık yüklüyoruz. Fakat bu yükleme gibi değil, öbür tarafta bunun sonucu olarak bir insanı öldürmek. Anlatabiliyor muyum? Bir cinayet işliyorsun, bir insanın yaşamına son veriyorsun, namusumuza leke geldi diye. Oysa dediğim gibi senin namusun dediğin şey Kur'an-ı Kerim'de zina suçu ise eğer namusun en ileri ihlal edildiği aşama zina suçu ise 4 şahidin 3'ü biz gördük bunlar zina ediyor yatakta gördük dese, bir tanesi hayır ben görmedim dese zina yaptıklarına dair bir şahitlik yapamaz bunlar. Yani onların bu şahitliği 3'ü biz gördük birisi hayır dese biz görmedik ben emin değilim dese düşer bu. Sebep ne? Yani bir ağır bir cezanın bir iki insanların iki dudağı arasına hiçbir zaman oturtulmaması, yerleştirilmemesi. Yani bunu bu kadar zinaya bile, zina dediğimiz o suç ya da günah neyse onu bile bu kadar öteleyen bir dinin mensupları namus adı altında içini kendilerinin doldurdukları bir tanımlamayla insanların hayatına son vermeleri anlaşılabilir gibi değil. Dolayısıyla burada insafın, vicdanın, ahlakın, yasanın o yasa dediğim ister yazılı yasa olsun, ister gelenek olsun, ister örf olsun onlara kurban edilmemesi gerekir o adalet duygusunun. Bu bakın yani böyle bir şeyi bugün hala Türkiye'de konuşuyoruz. İslam dünyasında işte Ürdün'de namus cinayeti. Bu sadece burada değil. Kore filmlerini arada denk geliyorum. Ben Kore'de benzer şeyler. Yani Asya'da da aynı şey. Köyden sürmek, öldürmek aynı şeyleri yapıyorlar. Dolayısıyla bu yani bu normların değerler. Ya bunlar normlar, çok evet. Kötü normlar, yazılı ya da yazısız normlar. Ama doğal olana karşı çıkan, doğal akışa karşı çıkan normlar. Bunları böyle masanın üzerine koyup bunlar aleyhine bir söylem geliştirmek gerekecek öncelikle.
Evet, hocam ben aslında bu konuyu günümüze getirerek kendimin de içinde dahil olduğum sıkıntıdan da bahsederek konuşmak istiyorum. Temsil problemi. Bu kimlik ve kişilik meselesi üzerinden gitmek. Yani bir kimlik var. Eğer başörtülüysen daha belirgin bir kimlik var. Ama rüyadanın kişiliği kimliğin arkasında kalabiliyor bu toplum için. Şöyle örnek vereyim. Yani kutsallar, erdemler daha çok kadından bekleniyor. Bir de artı başörtülü kadından bekleniyor. Mesela siz Müslüman bir erkek olarak, ben Müslüman bir kadın olarak örnek vereyim. Ben mesela Tanrı kelimesini kullandığımda ya şuna bak başörtülü kadın Tanrı kelimesini kullanıyor. Ya da tokalaştığımda diyeyim. Tokalaşmanın doğruluğunu yanlışlığını konuşmuyorum burada. Böyle ki tokalaştığımda ya başörtülü kadın tokalaşıyor ama siz Müslüman erkek olarak tokalaştığınızda benimki kadar tartışılmıyor. Çünkü burada çok görünen kaçınılmaz bir temsilin içerisine giriyorum. Ya da benim yaptığım bir hata. Ya görüyor musun başörtülü kadınlar da böyle dik genellemelere gidebiliyor. Kadının aslında uğradığı mobbing, zulüm bir de ekstra modern çağda bu hale gelebiliyor açıkçası. Bu ekstra bir buhran yaratıyor. Yani günümüzde de bu çok fazla yaşandığı için ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yine de Müslüman erkeğin hatta başı açık olup Müslüman olan kadının bana göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani bir ortama girdiğinde kendi dindarlığından bahsetmediği müddetçe açık olan Müslüman bir kadın bana göre daha konforlu ama ben başörtülü olarak bildirdiğim ortamda her şeyime ekstra dikkat etmek zorundayım. Zaten ediyorum ahlakım gereği ama hatalar diğerleri kadar hoş görünmüyor bizde açıkçası. Bu da günümüzün problemleri. Bu artık dizilere de konu oluyor. İşte birçok şeylere de konu oluyor. Toplumsal hayatta bunun çatışmasını çok yaşıyoruz. Yani aslında ben her şeye rağmen bir erdem olarak taşıdığım başörtüsünün ciddi mücadelesini verirken, içimde olgunlaştırırken, çabasını gösterirken yaptığım küçük bir şeyde ya da o ortama göre hata sayılan bir şeyde böyle bir acımasızlığa hem kadın dindar arkadaşlarım tarafından diyelim ya da Müslüman erkekler tarafından da bu yaşanıyor. Günümüzde de böyle bir durum var. Bunun için ne dersiniz hocam?
Yani sadece sevgili Rüveyda senin söylediklerini onaylıyorum desem yeridir yani. Çünkü içten ve tekil öznesi olarak olayın konuşuyorsun yani ve hissederek konuşuyorsun. Bunun dışında başı açık olan hanımların yani şu anda biraz daha bu alıştı insanlar biraz daha ortam rahat ama 20 sene 30 sene önce ben hatırlıyorum öğrenciliğimde başı açık bir hanım otobüse binerken Bismillahirrahmanirrahim dediğinde biz şok oluyorduk. Aa, kadın besmele çekti falan. Yahut namaz kıldığını söylerse ya da işte o daha da bizi şok ederdi. Aa, namaz da kılıyor. Şimdi dolayısıyla bizim aslında burada temsili bütünüyle yani Türkiye'de bir ikiz kurumsallıklar dediğimiz bir yapı var. İkiz kurumsallıklar her maalesef bunu aşamadık. Epey de bu siyasal gündem, siyasal ortam bunu kullanacak, kullanıyor. Sağıyla, soluyla, İslamcısıyla işte vesaire kullanıyor. Bunun bir ya bu başörtüsü meseleleri 28 Şubat dönemlerinde de yani laik bir ülkede ben eskiden beri söylediğim şey şu. Laik olduğunu iddia eden anayasal düzenini buna göre kuran bir ülke temel özgürlükler ve insan hakları temelinde bu meseleyi ele almış olsaydı şimdiye kadar ne eğitimde bir sorunla karşılaşırdık ne de böyle bir temsil yüküyle ağırlığı altına biz kadınlarımızı sokardık. Yani bu gerçekten çok ağır olduğu için son dönemde bakın bunları halının altına süpürmeye gerek yok. Son dönemde başını açan kadınlarla ilgili epey çalışma yapıldı. Makaleler yazıldı, anketler yapıldı. Sebep nedir? Gerçekten bu yük çoğu insanımız için, çoğu kadınımız için altından kalkılamayacak bir yük. Yani her an gözetim altında tutuluyor olma hissi insanı rahatsız eder, hasta eder. Gerçekten. Şimdi bu bir yönüyle de biraz onur da veriyor olabilir. Yani çoğunun hoşuna da gidebilir bu. Ama bu bence bu hoşa gitme durumunun altında şöyle bir patolojik durum var. Eğer varsa zaten sakat, hastalık hali. Yetiştirilme itibariyle başını örten insanlarımızın, kadınlarımızın bir kısmı kendi bırakınız başı açık olanları kendisi gibi örtmeyenleri dahi yargılayan bir merkezi konuma kendisini oturtuyor. Şimdi bu bir hastalık hali. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani örtünmeyi aynı zamanda bir kimlik, bir sembol olarak tutup da buradan farklı kimlikler, mikro kimlikler üretme çabası hastalık dediğim bu. Zaten yeteri kadar bölündük, parçalandık. Bir de bunun üzerinden. Yani şunu kastediyorum. Hoca ne demek istiyor diye anlayanlar var. Anlamayanlar şunu anlasınlar. Yani birçok cemaatin, birçok tarikatin farklı örtünme tarzları var. Ve bu böyle birbirlerini tanıyorlar. Bunu merkeze koyup da kendilerininki gibi olmayanları yargılayan, ötekileştiren, hatta açık olanları daha da neredeyse dinin dışına atabilecek bir kimlik ve hüviyet meselesine dönüştürmek bu çok hastalıklı bir ruh hali. Yani dolayısıyla bu nereden kaynaklandı? Yani kadının bu temsil meselesi sevgili Rüveyda söylediğinin ben şahidi olarak sen öznesi olarak bunu anlattın. Ben şahidi olarak biliyorum. Gerçekten böyle bir yük çok ağır geliyor modern yaşamda böyle. Bakın köyde böyle değil, kasabada böyle değil. Hatta şehirde olup da evinde çalışan, işte daha dar mekanlarda iş gören kadınlarımız için sorun yok. Ama gerçekten aktif bir şekilde kamusal alanda görev yapan kadınlarımız için bu gözetim altında bir tabiri caizse bulunduruluyor olmak uzun vadede kaldırılamıyor. Yani kısa vadede belki ama uzun vadede kaldırılamıyor. Bu başı açma olaylarında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere kadar yani şu telefonu şöyle tutabilirsiniz belki yarım saat. Ama bir saat tutamazsınız, iki saat hiç tutamazsınız. Yani bunun ağırlığı nedir ki? Hiçbir şey değil. Ama baskı uzun süre eğer üzerinizde olursa kendinizi bırakıyorsunuz. Yani bunun bir açıklaması olmalıdır. Bu dine, imana karşı, Allah'a karşı bir başını açma olayının olmadığını, dinden çıkma olmadığını hepimiz biliyoruz. O zaman niçin bunu yapıyorlar? Bunun en azından benim gerekçelendirmelerimden bir tanesi bu yükün taşınamaz kadar yoğunlaştığı büyük şehirlerde ve kamusal alanda diye düşünüyorum.
Evet hocam, yani işte hep şey diyorum, bütün kutsallar üstümüze yapışmış gibi gezdiğimizden dolayı da işte bunu taşımanın zorlukları oluyor. Ama özellikle son dediğiniz işte başını açan kadınlar üzerinden gerçekten yüzleşerek cesurca konuşmak lazım ve onları da anlayarak, bu işin sosyolojik dini bağlamında ama bir din değiştirme meselesi değil. Mutlaka bunun arkasında bahsettiğiniz ağırlıklar, yükler de kadınları bu noktaya getiriyor. Canlı yayında olduğumuz için hocam aslında gelen sorulara da dönüp cevap vermek istersiniz diye düşünüyorum. Sorulardan birisi Zafer Özer Bey'indi sanırım. Şey soruyor yakalayabildiğim kadar yayın sırasında. Seküler kesim mi yoksa dindar kesim mi kadına karşı? Evet, bu soruyu okuyayım ben burada. Seküler kesim ile dindar olmaya çalışan kesimlerin pratik yaşamda kadına değer bağlamında gösterilen değer arasında hangi kesim daha pozitif sizce diye sormuş hocam. Böyle bir şey var mı pozitiflik?
Yani bu şimdi şöyle, çok basit bir şekilde, çok basit bir şekilde kadının afişe edildiği, malzeme olarak kullanıldığı bir dünya var. Ve bu dünya seküler bir dünya, bunu görelim. Yani bir araba markasının reklamında kadının hiç olmayacak mesela bir şekilde kullanılması, evet. Bakın o tırnak içerisinde kullanılması ifadesini çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Yani bu, ben yüksek lisansım sırasında İngiltere'de pornografi konusunda bir seminer vardı. Felsefe bölümünde. Ne anlatılacak diye, yani felsefe bölümünde pornografi konusunda ne anlatılacak diye girdim ya. Şimdi bunu uzatmayacağım. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Yani kadının seküler kesimde de çok büyük bir, yani şöyle diyelim, çok şöyle diyelim, konu diyorum ya, benim adetimdir, halının altına hiç süpürmem. Türkiye'de gelen ev, genel ev işletmesi kanuna bağlı olarak serbest. Ülkelerin, Batı ülkelerinin büyük bir kısmı bunu yasakladılar. Şimdi bir kadının ticari meta olarak, ki bunu tanımlarken sanatını icra eden kadın olarak tanımlıyor bunu kanun. Sanat icra etmek, nasıl sanatını icra edeceğini, bunun vesaire vesaire. Şimdi bunun, bakın, kadının bu şekilde bir metaa dönüştürüldüğü seküler bir yapı. Bunun sekülerlikle, laiklikle falan alakası da yok. Bunun bizim insanlığımızla alakası var. Ya bunun bizim, şimdi İşte bir dizi üzerinden konuşuluyor ya, pavyonlar. Ya ben bir 11-12 bölümlük bir dizi yapıldı. İsmini vermeyeceğim, bir özel televizyon kanalı tarafından yapıldı. İşte izleniyor online olarak. Ben üşenmedim. Ankara pavyonlarını anlatan, yanılmıyorsam 12 bölümdü. 12 bölümü tamamını izledim. Hatta izlerken hanım denk geldi salonda, bir baktı. Çünkü gırla küfür gidiyor. Kadınların ağzından küfürler gidiyor. Geldi ya, dedi sen ne izliyorsun dedi. Dedim yani şöyle bir otur da birkaç dakika bir bak dedim şuna. Bir trajedi. Korkunç bir şey. Yani oraya düşen tırnak içerisinde kadınların her biri ağlıyor. Hiçbirisi yaşamından memnun değil. Tamam mı? Şimdi böyle bir dünyanın olduğu bir kentte kadın üzerinden her türlü istismarın, her türlü günahın işlendiği bir kültür, ister seküler olsun, ister dindar olsun, ister laik olsun, beni hiç ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani nihayetinde ortada bir trajedi var, bir dram var. Kadın üzerinden bu dramı kim ortadan kaldırabilir? Ya yasal olarak diyorum işte. Bunu yasaklayan ülkeler var. Yani Fransa'da yasak. Hollanda'da serbest.
Evet.
Avrupa ülkelerinin bir kısmı yasaklamış bunu. Genel evler yasak kardeşim. Türkiye'ye hadi buyurun yasaklayın. Yani kadın ticareti diye bir şey var. seks ticareti diye bir şey var. Ve bunların kimin yaptığı, kimin kontrol ettiği her şey biliniyor. Büyük kentler ağzına kadar bu tür günahlarla dolu, suçlarla dolu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun ne sekülerlikle, ne laiklikle, ne de dinle alakası var. Bu insanlığımızla ve gelişmiş bir toplum olup olmadığımızla alakası var bunun. Şimdi dolayısıyla Zafer Özer Bey'in sorduğu, yani bu kadınların hayatını çekilmez kılma konusunda dindarlar mı yoksa sekülerler mi acaba daha öndeler mealindeki bu soru, bu söylediğim çerçevede ele alınması gereken bir sorudur. Yani bu dindarlar mümkün olduğu kadar dindarlık namına bunu yapıyorlar ve işte diyelim bunu ne yapabilir? Mümkün olduğu kadar işte eve hapsedebilir. Yapıyor. Yani ben bir Kur'an kursuna çağırdılar beni yıllar önce. Bir hanımlara konuşur musun falan konuştum. Sonra daha doğrusu Kur'an kursu hocalarına konuştum. Sonra bir tanesi dedi ki hocam içeride dedi ders verdiğimiz hanımlar var dedi. Bir ziyaret etmek ister misiniz? Mutlu olurlar falan. Peki içeri girdik. 50, 55, 60, 65, 70 o yaş aralıklarında hanımlar ağırlıklı. Sohbet ederken birisi dedi ki Sincan, Ankara Sincan'dan geliyor, Kızılay'da oluyor bu olay. Hocam dedi ben dedi haftada bir gün Kur'an kursuna gidiyorum diye eşim izin veriyor evden çıkmama. Onun dışında ben evden çıkamıyorum dedi. Bir gün çıkmama izin veriyor Kur'an kursuna gideceğim dediğim için dedi. Ben dedim şaka mı yapıyorsunuz yani?
Çok
şaka vardı. Değil dedi. İşte size din namına işlenebilecek zulümlerin en alası. Bir insan hakkını, bir insan hakkını din adı altında onu eve tıkmanın, bir kadını haftada bir gün ancak çıkabilirsin. Böyle bir korkunç olay. Din namına yapılan bir şey bakın. Bunun din adına diyorum bakın. Din kadınları saihat olarak tanımlıyor. Seyahat edenler yani. Gezginler, gezerler diyor. Kamusal alanda işte örnekler verirler. Savaşlara giderler işte Uhud'da, Bedir'de. Ya bunu söylemeye bile gerek yok. Bunu söylemeye ben derste anlatırken ara ara diyorum Nur suresi 61. ayet şöyle diyor ya vela cünahe diyor. Yani ya bir sakıncası yok diyor. Şimdi insanlar kadın söz konusu olunca sakıncalar sıralamaya başlıyor. Sesi sakıncalıdır. Ya şarkısını geç, şarkı türkü söylemesinden bahsetmiyorum. Kadının sesini duyduğun anda sakıncalıdır diyor. Beraber otursak, beraber oturmanız sakıncalıdır. Aynı sofrada yemek yesek sakıncalıdır, günahtır. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki Nur 61'de vela cünahe diye başlıyor. Ya sakıncası yok diyor. Yani insanın sıraladığı bütün günahları, sakıncaları aslında günah sakınca değil diyor. Kur'an-ı Kerim bize neyin günah olup olmadığını sayıp dökmüyor. İnsanın günah olarak sayıp döktüklerinin günah olmadığını söylüyor. Alanını, yaşam alanını kadın ve erkek için genişletiyor. Ya bir kadın, Almanya'da benim amcamın oğlu, birkaç tanesi var, bir tanesi isim vermiyorum tabii, dedi ki oturuyoruz hanımlar, amca oğulları, akrabalar. Ya dedi, hocam dedi, eşim dedi dışarı çıkarken dedi benden izin alması gerekir değil mi dedi. Evet dedim. Aa dedi güzel, çok iyi. Ama dedim bir saniye. Senin de çıkarken ondan izin alman gerekir. Nasıl yani? Ya nereye gidiyorsun diye bilgi vermen gerekir. Yoksa ben çıkabilir miyim? Ben çıkabilir miyim? Öyle bir izin değil bu. Ya hayatın olağan akış içerisinde ben şuraya gidiyorum diye sana haber verir. Sen de ona haber verirsin. Bu bir güvenlik işlemidir, o kadar. Yoksa sen izin verirsin ya da vermezsin. Vermezsen giderse başına bir işte günah işler. Öyle değil bu. Hazreti Peygamber ne diyor aleyhisselam? Öyle zamanlar gelecek ki diyor bir kadın çölü tek başına geçebilecek. Bir kadının çölü tek başına geçebileceği bir dönemi, bir zamanı ideal insan ve ideal toplum, ideal zaman, ideal tarih olarak Hazreti Peygamber resmediyor. Mesele dışarıya çıkmak değil, mesele güvenlik meselesi. Evet. Meseleyi böyle almak lazım. Yoksa kadın erkeğe verilmiş bir emanet, onu koruyacak. Yok, kadın erkeğe verilmiş bir emanet değil. Kendi aklı, kendi fikri var. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Kadın için kendi nasibi, erkek için kendi nasibi vardır. Nasip ne demek nasip? Hem hayattan alacağı pay demek, hem de nasip fe izâ ferâhte fensab. Bir boşluğa düştüğün zaman tekrar dimdik ayağa kalk. Ayetinde olduğu gibi nasip, kendi başına ayakta kalabilme güç ve kudreti demektir. Yani öyle bir mümin kadın, öyle bir kadın profili geliştirelim ki tek başına ayakta kalabilsin. Ben kızımın, eşimin böyle olmasını isterim. Sürekli benim dayanağımla, benim arkadan itmemle hayata devam etsin istemem. Bunu Kur'an da istemez. Bir kadın için böyle bir profil istemez. Ama Peygamberimiz diyor, kadınlar sizin için emanettir. Ne demek bu? Emanet, emniyetten geliyor. Güvenli sığınak, sığınağınızdır. Güvenli sığınağınızdır. Siz onlar için, onlar sizin için. Yani yaşamı kadın ve erkeği konuşurken daha baştan bölen, evet, parçalayan, karşı karşıya getiren bir dil var. Din konuşurken enteresan bir şekilde. Bunun böyle olmadığını, birbirini tamamlayan, bütünleyen, aynı kökten, aynı kökenden gelen, ortak amaç için mücadele eden, aslında ikisi de nihayetinde gerçekten bir fedakarlık var. Yani evlilik diyeyim mesela. İnsan doğasına ne kadar uygun, 25-30 senedir hiç tanımadığınız bir kadın ya da erkeği. Bakın, düşünün. Ama nedir? Yani daha üst değerler, mesela işte ahlaklı, vatanını, milletini seven çocuklar bu dünyada yer alsın.
Evet.
Bakın, yani fedakarlık, yani aile kurma. Onun için Hazreti Peygamber teşvik etmeye çalışıyor. Doğal olarak bıraktığı zaman evlenmeyecek insanlar diyor ki nikah benim sünnetimdir. Ya evlenin diyor, evlenin. Biliyor ki normal şartlarda evlenmeyecekler. Yani bu... zor, hele bugün çok zor. Hayatta tanımadığın anne baba birbirini tanımaz. Yani kadının ya da erkeğin, fark etmiyor, burada mağduriyet çift taraflı.
Tabii.
İnsanlar oturdukları zaman maskelerini takıyorlar, birbirlerine bütün yüzlerini göstermiyorlar ki. Dolayısıyla bunu, yani oradan geldik buraya, bizim Zafer Bey'in sorusu, insanlığımızın, buna insiyet dili diyorum ben, cinsiyet dili değil. İnsiyet dilinin, insanlığımızın aslında geldiği nokta bizim kadın ya da erkeğe verdiğimiz değeri gösterir. Yani daha üst bir noktada isek kadın ve erkek algımız düzelecek. Aksi takdirde şikayete devam.
Evet, aslında kutsal metinleri konuşurken, Kur'an-ı Kerim'den bahsederken kadın erkek hususunda en güzel ayetlerden birisidir Ahzab suresi. Yani orada hemen işte iffetini koruyan erkekler ve iffetini koruyan kadınlar. İşte yardım eden erkekler ve yardım eden kadınlar. Yani birçok başlık altında hemen kadın ve erkeğe karşılıklı atıflarda bulunuyor Kur'an-ı Kerim. Yani bunlar çok bilinmez ama onun dışında hemen kadının belki istismar edilebileceği konudaki ayetler kullanılarak, yorumlanarak çıkarılan ayetler hep önümüze getirilir. Aslında hep basit meseleler hocam. Yani hala da yıllar geçmesine rağmen işte başlığını tam, içeriğini tam dolduramadığımız konular. İşte tesettür konusu bunlarla ilgili. Miras meselesi, şahitlik meselesi, darp meselesi az önce bahsettiğiniz gibi. Burada şunu da düşünüyorum. Geçen çocuğumla ders çalışırken Türk kültürüyle ilgili ilk kurulan Türk devletleri falan filan. Oradan yani mesela bakıyorum, ilk kurulan Türk devletlerinde bildiğiniz şeydir, tek eşlilik var. Kadın kurultaylarda yönetici olabiliyor. Kadının söz hakkı çok yüksek. Hatta kadın savaşçı, çıkıp savaşabiliyor, yönetebiliyor. Selçuklu dönemi de bunun iz düşümleri var. Fakat daha sonra bir Arap kültürü mü bizi bu noktada biraz daha kendi ülkemiz için söylüyorum, kendi coğrafyamız için din algısını biraz farklı etkiliyor. Yani İslam'ın kendisi değil de Arap kültürünün kendisiyle bize gelen ve kanıksanmış, belki cemaatleşmelerin de etkisi olabilir bunda. İşte çok eşlik konusunda kadının konumumuzu ya da işte evinde kalsın, ötesine karışmasın gibi. Aslında Türklerin geçmişinde bu o kadar değilken, kadın daha güçlüyken sonra kültürel, coğrafi etkilerle, dini yorumlama etkileriyle bir değişim var gibi geliyor bana. Bilmiyorum, yanlış, saçma bir çıkarım mı yapıyorum ama
Bu genel bir çıkarım. Ya bu, evet. Bu söylediğiniz ya Türk tarihi açısından kadının konumunda bir aşağıya doğru gidiş, düşüş olduğu, bir gerileme olduğu genel bir kanaat. Bunun aslında Arap toplumunda da bakarsanız, Arap toplumunda da cahiliye döneminde ve cahiliye hatta Hazreti Peygamber'in yani Medine'deyken Müslüman olmayan kabilelerde kadınlar, kadın figürleri var. Mesela şair kadınlar var. Hazreti Peygamber aleyhine şiirler yazan kabile reisi kadınlar var. Yani şimdi düşünün, bir kabile var, reisi kadın. Peygamber'e karşı insanları kışkırtan bir kadın. Yani bunun hikayesi var. Yani bu bilinen bir kadın. Dolayısıyla şurada sanki bunu da açıklığa kavuşturmak lazım. Yani İslam'ın normları, Kur'an'ın getirdiği bazı normların kadınla ilgili hem olumlu katkılarda bulundu, hem de onu özellikle kamusal alanda, yani dış dünyada görünür kılma konusunda ya da görünürlüklerini azaltma konusunda tam tersi bir istikamete de sürüklediğini söyleyebiliriz. Yani şöyle bir durum var. Kadın İslam'dan önce bazı konularda çok kötü. Ne gibi? İşte bir kadın çok eşli. Bir kadın çok eşli. Ve hamile kaldığında kimi işaret ederse o çocuğun babası sayılıyor. Şimdi bunu düşünün mesela. Bu ya da miras meselesi. Yani kadın işte kocası öldüğü zaman kadın miras kalır. Miras almasını geçin. Bir tarla, toprak gibi yani. O da miras kalır arkadan birisine. Kim bunu alacak gibi düşünülür. Bu konularda düzenlemeler olumlu. Peki nerede sorun var? Sorun az önce söylediğim, dış dünyada görünür olma konusunda erkekler sanki fetvalar üzerinden, ulema diyeceğim, büyük alimler değil, ulema dediğimiz, Hüseyin Atay Hoca bu ikisi arasında ayrım yapardı. Büyük alimleri ayrı alırdı, onlara çok büyük saygım var derdi. Bir de ulema dediği bir grup var. Yani İslam kültüründeki ana normları belirleyen bir grup var ve onlara ulema diyor. Şimdi o grubun yapıp ettikleri fetvalar konusunda sıkıntı var. Yani kadın konusunda az önce söylediğiniz, mesela bir kadının dövülmesi konusunda hemen hemen istisnasız tamamı o ayete dayalı olarak kadının nasıl dövüleceğini ince ayrıntısına kadar size anlatabiliyor. Yani fetvasını da böyle veriyor. Bu kadın konusunda bu fetvayı veren insan başka konularda çok böyle yüzümüzü ağartacak fetvalar vermiş değil. Yani diyelim ki siz İbn Salah'ın fetvasına bakarsanız, o adamın fetvalarında İbn Sina'nın öldürülebileceğini, malının da müsaade edilebileceğini söylüyor. Yani bu adam bir konuda iyi fetva veriyor, diğer konularda böyle Ali Yülala değil, her taraftan dökülüyor. Şimdi öyle olunca şurada bir ince nokta var. Kamusal alan fetvalar alanıdır sevgili Rüveyda. Kamusal alan fetvalar alanıdır ve devlet kamusal alanı din ve fetvalar üzerinden düzenlemeye kalktığı için kamusal alanında kadının geriye düştüğü noktaların büyük kısmında sanki din üzerinden düşürülmüş gibi duruyor. Evet, aslında din üzerinden düşürüldü. Fetvalarla düşürüldü. Fakat fetvalar devletin kullandığı enstrümanlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada Kur'an'ın ruhuna, Hazreti Peygamber'in yaşam pratiğine baktığımız zaman aleyhte bir durum yok. Ama fetvaya gittiğin zaman, fetvalar sorduğun zaman orada kamusal alan, devletin düzenlediği alan, fetvalar üzerinden düzenliyor o dediğim ulema grubuyla ve orada bir kadın aleyhine gelişen, çok rahat bir şekilde söyleyebilirim, kadın aleyhine gelişen bir durum var. Yani bunu giyiminden kuşamına kadar, yani bugün çok basit bir şekilde yaz 30 derece sıcağın olduğu Antalya'da da İstanbul'da da görebilirsiniz. Herhangi 5 yıldızlı bir otelde sabah kahvaltısını yaparken kaprisiyle oturan bir Arap kardeşimiz, turistimiz ama peçesiyle kahvaltı yaparken peçesini kaldırıp lokmasını ağzına koyup tekrar peçeyi indiren nefes alamayan yani bir kadın yanında. Şimdi bu diyebilirsiniz bu kültürdür ama bir Arapların hepsi böyle giymiyor. Bu Arap kültürü değil. Yani bu Arap kültürü diye bazen itiraz ediyor ya bizim Türkiye'deki arkadaşlarımız. Evet, Arap Arabistan'ı bilmiyorlar. Arap kültürü değil bu.
Evet.
Yani bu Arap kültürü değil. Dolayısıyla ya bu dinin farklı bir yorumu. Farklı bir din yorumu. Ama ben şunu sorgulayalım diyorum. Yani nerede insanlar kadın konusunda hangi alanlarda düşüş yaşadık biz? Hangi alanlarda düşüş yaşadık? Yani bunun ticaret, hukuk oralara gelmeden yani şunu soruyor. Kadından hakim olur mu? Hanefiler diyor kadından şahit olur mu? Evet. Bitti. Kadın şahit olabiliyorsa hakim de olabilir. Hakim olabiliyorsa devletin başına da gelebilir. Yani basit bir kıyasla bunu çözmüş. Güzel. Ama bütün mezhepler aynı kanaatte değil. Şimdi benim verdiğim bir örnek var. Pakistan'da yapılan seçimlerde, yapılacak olan seçimlerde, 1950'li yıllarda yapılacak seçimlerde Muhammed Ali Cinnah'ın kızı seçimlere katılacak, çok yüksek bir oyla da kazanacağı öngörülünce, anketlerde böyle görülünce, ulema, az önce söylediğim büyük alimler değil yani ulema grubu, bir fetva yayınlıyorlar. Diyorlar ki peygamberimizin hadisi var, bir toplum yönetimini kadına devrederse iflah olmaz. Dolayısıyla bu kadının devlet başkanlığına aday olarak seçimlere girmesi caiz değildir diyorlar ve o fetvayla kadının seçimlere girmesi Pakistan'da engelleniyor. Şimdi buyurun size bir düşüş yani. Buyurun size bir düşüş. Yani şimdi bunun Mevdudi rahmetli mesela buna karşı bunun aleyhine bir fetva yayınlıyor. Bu yaptığınız doğru değil diyor. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de Belkıs Yemen Melikesi Belkıs başarılı bir yönetici, halkına danışarak iş yapan bir model yönetici olarak bir kadın hem de refah ülkesi. Yani Yemen o zaman refah ülkesi. Arim seli gelene kadar Kur'an'da geçer bu sel. Ülkesini refah içinde yöneten bir kadın olarak, bir figür olarak öne çıkarılır. Dolayısıyla sadece rolleri itibariyle değil, varlığı itibariyle bile kadın maalesef İslam toplumlarında bir düşüş yaşadı. Batı toplumlarında da var. Oraya şu anda hiç girmeyeceğim ama kilise üzerinden de böyledir. Yani 90 bine yakın insan yakılarak öldürülmüştür Batı'da ve bunların çok büyük bir kısmı da kadındır. Yani bunu aşmanın yolu diyorum ya ben demokratik kültürün bir bütün olarak hümanizmanın, insanlığın bu ana kadar mücadelelerle elde ettiği bütün kazanımların bileşkesini alarak ancak biz yani kadını pozisyonunu tahkim edebiliriz, güçlendirebiliriz. Kadın tek başına, kadın meselesi tek başına tartışılacak bir mesele değil. İnsanlığımızla bence beraber giden bir mesele. İnsanlığımı, insan konusunda bile biz şu anda dipteyiz. Yani bu kadar gelişmişliğimize rağmen. Yani 8 milyar insanın erkek kadın ayırma lütfen yani. Çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. İçilecek temiz suya erişimi yok. İşte bugün yani başına atılabilecek ve her an başına gelebilecek bombaların altında yaşıyor. Yani şimdi binlerce yıllık mücadeleyle geldiğimiz noktada bile şu anda insanlık bu durumda. Dolayısıyla buna paralel olarak kadının durumu çok daha mükemmel olsun arzusu şu anda olacak iş değil. Çünkü insan çok arzu edilen yerde değil maalesef şu anda.
Evet hocam, çok da güzel de bağladınız. Şimdi dakikaya bakıyorum, yani bir saati tamamlamış görünüyoruz hocam. O yüzden aslında çok hızlı aktı, çok da konuşacak konu var. Belki bu programın ikincisini de yapabiliriz. Çok kıymetliydi yine düşünceleriniz, katkılarınız hocam. Çok teşekkür ederim. Buradan da umarım izleyenler keyif almıştır. Aslında çok da sorular geliyor, alttan da görüyorum onları da. Belki...
Yani ben hemen şimdi bir şey gördüm. Zafer Özel kardeşim yine çok güzel söyledi. Mesela dilinizi diyor Kur'an-ı Kerim, dilinizi. Evet. Haram helale alıştırmayın. Bu haramdır, bu helaldir diye alıştırmayın. Ayet-i kerimedir. Oysa fetvalar üzerinden kurulan bir din, fetvalar üzerinden kurulan bir din varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettiremez. Devam ettirir ama sağlıklı bir şekilde devam ettiremez. Mensuplarına huzur getiremez. Listelediğin zaman onun için o ayet-i kerimeye kulak verelim. Yani bu haramlar ve helallerin bu kadar bol keseden, yani amiyane tabirle anlatıldığı, yazıldığı bir din içerisinde birilerinin yaşam alanı daraltılır. Yani onun için hayat ibaheler alanıdır, cevaz alanıdır, genişlik alanıdır. Bunu Mansurizade Mehmet Said'i lütfen Osmanlı bilginlerinden, Mansurizade Mehmet Said'in hayat ibaheler alanıdır. Yani önce size genişlik verilir her alanda. Sonra sakınca doğurabilecek alanlarda, başınıza sıkıntı gelebilecek alanlarda düzenleme yapılır. Bunun ilk başlatıcısı Mutezili alim Kâbî'dir. Ya dolayısıyla haramlar ve helallerle başladığınız zaman insanların yaşamını doğal olarak sınırlandırmaya başlıyorsunuz. O dili önce bir ayara getirmek gerekiyor.
Mutlaka güzel bir noktaydı hocam. Çok teşekkür ederiz. Herhalde ikincisini yapacağız. Çünkü hala sorular birikmiş bekliyor. Ben izleyenlerimize de katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim için kıymetlisiniz. Bu tarz programlar zaten çok da ilgi görüyor. İhtiyacımız da var. İnsan olan tarafımızı pekiştiriyorsunuz. Bu yüzden de çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ediyorum sevgili Rüveyda. Güzel. Senin de katkın çok değerliydi. İkincisini yaparsak bunun devamı olarak...
Öyle görünüyor hocam.
Soruları orada cevaplama imkanı olur.
Evet, inşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tekrar inşallah önümüzdeki ay yine Şaban hocamla beraber olmak dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.
İyi akşamlar olsun.
İyi akşamlar.